Ayrım 13, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 140. Alacakaranlıkta bir öykü. O da birden kararı verdi. Rüzgar yine yağmur mu getirmişti kentin üzerine? Hayır, dışarıda hava açık ve berraktı. Bu yaz akşamı da her zamankinden daha sakindi. Saat ilerlemişti, biz fark etmemiştik. Karşıdaki binanın çatıya açılan pencereleri hafif bir ışıltıyla gülümsüyor, uzaklarda çatıların uçlarının arkasında gökyüzü puslanıyor, altın rengine bürünüyor. Bir saat sonra gece olacak. Renklerin değiştiği, solduğu, gölgelendiğini olağanüstü bir saat bu. Yerden yükselen karanlık odanın içine yayılacak, kara dalgaları sessizce duvarlara vuracak ve bizi alıp içine, karanlığına çekecek. Oturmuş, hiç konuşmadan birbirimize bakışırken insan böyle bir anda karşısındakinin hafif gölgede kalan yüzünde yaşlılık, yabancılık hissediyor. Onu uzaklarda sanıyor, sanki yıllar sonra birbirlerini ilk kez böyle değişmiş görüyorlar. Fakat sen şimdi suskunluk istemediğini söylüyorsun. İnsan susup düşüncelere daldı mı, içine kapanır, kendini dinler, saatin zamanı nasıl yüzlerce küçük parçaya böldüğünü, sessizlikte nefesin bir hastanınki gibi gürültüyle çıktığını duyar. Sana bir şeyler anlatmamı istiyorsun. Seve seve anlatırım. Tabii kendimden söz etmeyeceğim. Ne de olsa bizler gibi ucu bucağı olmayan kentlerde yaşayanların günleri hep tek düze geçer. Tabii neyin bize ait olduğunu bilemediğimiz için böyle sanıyor da olabiliriz. Fakat ben sana gerçekte sessizliği seven akşamın şu saatinde yine de bir öykü anlatacağım. İsterdim ki o da çevremizi saran, pencerelerimize bir örtü gibi sokulan loşluğun sıcaklığını, yumuşaklığını içsin. Bu öykü nasıl gelip beni buldu bilmiyorum. Anımsadığım kadarıyla bir gün akşamüstü burada oturmuş kitap okuyordum. Bir süre sonra elimdeki kitap kaydı, beynim karmakarışık düşüncelerle doldu. Bir ara uykuya dalar gibi oldum. Odada tuhaf tuhaf şekiller gördüm. Birileri duvarlara sürünerek kayıyordu. Konuşmalarını duydum, yaşamlarını gördüm. Uzaklaşırlarken arkalarından baktım ve kendime geldim. Odada yapayalnızdım. Ayaklarımın dibinde az önce elimden kaymış olan kitap duruyordu. Eğilip durduğu yerden kitabı alırken düşündüm. Bana görünmüş olanlar kimlerdi? Okumakta olduğum o öyküyü bir daha bulamadım. Ya kitaptan düşmüştü ya da hiçbir zaman kitabın içinde olmamıştı. Belki de ben onu düşlemiştim. Yoksa yabancı ülkelerden gelen, kentin üzerine yayılan ve günlerce bizi hüzünlendiren, yağmuru uzaklaştırmış olan renkli bulutların birinde mi okumuştum? Penceremin altında duran laternadan sürekli dinlediğim eski hüzünlü bir melodinin sözlerinde miydi yoksa? Acaba yıllar önce birisi mi bana anlatmıştı? Bilemiyorum. Buna benzer öyküleri sık sık anımsarım. Bunlar yol kenarlarında, elinizde şöyle bir dokunduğunuz ve parmaklarınızın arasından geçen başaklar ve uzun çiçekler gibidirler, kayıp giderler. Ben onlara renkli bir tablo gibi bakarım. Onları okurum, düşlerim fakat elimi uzatıp hiç dokunmam onlara. Şimdi sen benden bir öykü istiyorsun. Kararmaya başlayan havanın bize renklerin, canlılığın özlemini çektirdiği şu anda sönmeye başlayan gözlerinizi aydınlatacak bir öykü anlatacağım sana. Nereden başlasam? Hissediyorum. Karanlıkların içinden bir şeyi yine ortaya çıkarmalıyım. Bir görüntüyü, bir varlığı. O ilginç düş böyle başlıyor. Anımsıyorum yavaş yavaş. İnce yapılı bir erkek çocuğu görüyorum, bir sarayın geniş basamaklı merdivenlerinden iniyor. Gecenin karanlığı çökmüş her yere, mehtabın soluk ışığında pek bir şey görünmüyor. Fakat ben sanki bir aynaya vuran ışığın aydınlığında onun yumuşak hatlara sahip vücudunu ve yüzünü seçiyorum. Güzel, çok güzel. Çocuk gibi taranmış uzun siyah saçları geniş alnına düşmüş. Ovuşturduğu elleri çok ince ve soylu. Adımları yavaşlıyor. Bir düş görüyormuş gibi yuvarlak budanmış ağaçların çevrelediği büyük bahçeye açılan merdivenin son basamaklarından iniyor. Sonsuza uzanan geniş çakıllı yol mehtapta beyaz bir iskeleyi andırıyor. Bütün bunlar ne zaman gerçekleşmişti bilmiyorum. Dün müydü yoksa 50 yıl önce mi? Neredeydi? Onu da bilmiyorum. İngiltere'de olabilirdi, İskoçya'da da. Ben sadece orada kocaman taşlardan inşa edilmiş, uzaktan kaleler gibi heybetli görünen, yanına gittiğinizde çiçeklerle dolu bahçelerin ortasında, önünüzde saygıyla eğilen saraylar tanıyorum. Evet, şimdi çok eminim yukarıda, İskoçya'dayım. Sadece orada yaz geceleri böyle aydınlıktır. Gökyüzü bir opal gibi ışıldar, ovalar hiç kararmaz. Sanki her şey içten gelen bir şeyle hafif hafif aydınlanıyordur. Bu aydınlık alanlara sadece gölgeler karakuş sürüleri gibi konar. Evet, İskoçya'da her şey. Şimdi iyice anımsamaya başladım. Üzerinde biraz daha düşünürsem bu soyluların sarayı ile erkek çocuğunun adını da bulacağım. Düşü çevreleyen kara kabuk yavaş yavaş soyuluyor, her şeyi çok berrak görüyorum. Onlar artık anı değil, yaşanmış gerçekler. Erkek çocuğu yaz ayları süresince evli ablasının yanına tatile gelmiş. Soylu İngiliz ailelerinde gelenek olduğu gibi akşamları bütün aile ve dostlar bir araya geliyor. Birlikte ava çıktıkları yakın dostlar ve eşleri, birkaç genç kız, neşeli, güzel insanlar, kahkahaları taş duvarlarda yankılanan gençler. Gündüzleri atlar sağa sola koşuşturuyor, birbirine bağlı av köpekleri heyecanlı, uzakta nehrin ışıldayan sularında 2-3 sandal. Rahatsız etmeyen bir hareketlilik günleri canlandırıyor. Şimdi akşam. Masanın çevresinde toplanmış olanlar dağılmış. Efendiler salona geçmiş, prolarını tüttürüp iskambil oynuyorlar. Yüksek pencerelerden çıkan ışık titreyerek parka vuruyor. Arada sırada keyif dolu kahkahalar yükseliyor. Hanımefendiler çoktan odalarına çekilmiş. Belki biri ikisi büyük holde sohbetlerini sürdürüyor. Erkek çocuk tek başına kalmış. Efendilerin yanına gidip oturamıyor. Kadınlarla bir arada olmaktan da çekiniyor. Fark etmişti, hole açılan kapılarda bir görünen oldu mu kadınlar susuyordu. Onun duymaması gereken şeylerden söz ettiklerinin farkında. Yetişkinlerle bir arada olmak pek hoşuna da gitmiyor. Yanlarında oldu mu onunla sanki çocukmuş gibi konuşuyorlar. Verdiği yanıtlara pek dikkat etmiyorlar. Çoğu zaman bir şey alıp getirmesi için sağa sola yolluyorlar. İstediklerini yerine getirdiğinde de aferin deyip teşekkür ediyorlar. O akşam da yatmak için odasına çıkıyor. Fakat içeri girer girmez odadaki o nemli, bunaltıcı sıcağı hissediyor. Gündüz çıkarken pencereyi kapatmayı unuttuğunu fark ediyor. Güneş akşama kadar bütün sıcaklığı ile odaya yayılmış. Masayla yatağı yakmış, duvarlara yansımış. Nemli nefesi köşelerde, perdelerin kıvrımlarında hala titreşiyor. Dışarıda ise yaşam var. Yaz gecesi alevi hiç kıpırdamayan beyaz bir mum gibi ışıldıyor. Sessizlik onu çekiyor. Sarayın geniş merdivenlerinden ağır ağır inip bahçeye çıkıyor. Bahçenin karanlığının üzerinde gökyüzünün donuk aydınlığı bir hale gibi duruyor. Görünmeyen sayısız çiçekten yayılan çekici kokuyla bir tuhaf olduğunu hissediyor. Bu nasıl bir şey? 15 yaşın verdiği karmaşık duygularla ne düşüneceğini bilemiyor. Gecenin karanlığına bir şeyler söylemek istermiş gibi dudaklarının titrediğini hissediyor. Bu çok sakin yaz gecesiyle arasında gizem dolu bir arkadaşlığın varlığını hissediyor. Dokunmak için elini şöyle bir kaldırıyor, gözlerini uzun uzun kapatmayı deniyor. Geniş ağaçlıklı bir yolda yürüyor, yüksek ağaçların gümüşü bir renkle aydınlanmış uçlarının birbirine sarıldığı karanlık yan yollardan birine sapıyor. Burada sanki bir mezar sessizliği var, hissettiği sadece titreyen bir vızıltı. Sanki hafif bir yağmurun küçük damlaları çimenlere dokunuyor ya da başak uçları birbirine okşuyor. Ruhu hoş ve melankolik duygularla dolu, doğa, yolun ıssızlığında tek başına yürüyen delikanlının yüzünü okşuyor. Bir an yanından geçtiği bir ağaca sürtünüyor, sonra şöyle bir durup karanlığı dinliyor. Kasketinin başını sıktığını fark ediyor, çıkarıyor. Kanının dolaştığı şakaklarında rüzgarın okşayışını hissetmek istiyor. Karanlıktan dışarı adımını attığı anda inanılmaz bir şey oluyor. Arkasında çakıl sesleri duyup irkiliyor. Hemen dönüyor ve üzerindeki beyaz giysileriyle hafifçe ışıldayan birini görür gibi oluyor. Ne olduğunu anlamadan yanına sokuluyor ve aynı anda bir kadının ona sıkıca sarıldığını hissediyor. Sıcak, yumuşak bir vücut vücuduna dokunuyor, bir el saçlarını okşuyor, başını geriye itiyor. Açılmış bir meyve gibi duran ağız dudaklarını arıyor, yapışıp onları emiyor. Bu insanın yüzü yüzüne o kadar yakın ki hatlarını seçemiyor. daha çok bakmaya cesaret edemiyor, ürpertiler bir sancı gibi bütün vücudunu sarıyor, gözlerini yumuyor, bir kurban gibi kendini bu yanan dudaklara teslim ediyor. Ne yapacağını bilemez bir halde elleriyle tanımadığı kadına dokunuyor, başını döndüren bu yabancı vücudu iyice kendine çekiyor. Elleri heyecan ve ihtirasla yumuşak hatlarda geziniyor. Bir an duruyor, sonra titreyerek devam ediyor, dokunduğu her yer alev alev yanıyor, heyecanı doruğuna ulaşıyor. Kadın gittikçe sokuluyor, bütün ağırlığı ile üzerine eğiliyor. Göğsündeki hafif bir sızıyla derin derin bir nefes alıyor, dizleri kırılıyor, sendeliyor ve çöker gibi oluyor. O anda hiçbir şey düşünemiyor, bu kadın kim, adı ne, onu nasıl bulmuştu, hiç bilmek istemiyor. Sadece kapalı gözlerle bu yabancı ıslak dudakların çekiciliğini kana kana içiyor, sarhoş oluyor. Hiçbir şeyi düşünmeden kendini teslim ediyor inanılmaz bir coşkunun akıntısına. Sanki gökyüzünün bütün yıldızları üzerine iniyor, gözlerinde kıvılcımlar titreşiyor, dokunduğu her şey alev alev yanıyor. Zincirin onu yumuşak bir şekilde sıkması ne kadar sürüyor, saniyeler mi yoksa saatler mi bilemiyor. Şehvetle dolu bir mücadelenin verdiği vahşi duygularla ateşleniyor, akıntılarla sürükleniyor, çok güzel bir baş dönmesiyle sendeliyor. Sonra göğsünü sıkıştıran ateş gibi kızgın o zincir birden kopuveriyor. Yabancı kadın doğruluyor ve bembeyaz bir ışık gibi parıldayarak hızla ağaçların arasından geçiyor, uzaklaşıyor, gözden kayboluyor. Peşinden elini uzatıp ona dokunamıyor. Ne kadar sürmüştü birbirlerine yakınlaşmaları? Sersem gibi hafif sarhoş arkasındaki ağacın gövdesine dayanıyor. Yavaş yavaş sakinleşiyor. Şakaklarındaki ateş gibi yakıcılıkta geçiyor. Bilinci yerine geliyor. Sanki yaşamı o anda tam 1000 saat öteye gitmişti. Kimi geceler huzursuz geçen uykularında kadınları coşkuyla düşlediği olmuştu. Acaba şimdi onlar gerçekleşiyor muydu yoksa yine bir düş mü görmüştü? Elini yüzüne, saçlarına götürüyor. Evet, nemliydi zonklayan şakaklarını örten saçları. Islanmıştı üzerine düştüğü çimenlerin nemiyle. O anda kıvılcımlar çakıyor, her şey gözlerinin önünde yeniden canlanıyor. Dudaklarının yandığını hissediyor, kadının giysisinden yükselen kokudaki şehveti tadıyor. Bir söz, tek bir kelime anımsamak istiyor, bulamıyor. Şaşkınlıkla kadının hiç konuşmamış olduğunu fark ediyor. Yüksek sesle inlemelerini anımsıyor. İstek dolu, kopuk kopuk şehvetli iç geçirmeler, karmaşık saçlarından yükselen kokular, nefesi, göğüslerinin yakıcı baskısı, yanaklarına dokunan teninin gerginliği, vücudunun hatları, titreyişi. Hepsini anımsıyor. Fakat çöken akşam karanlığında bütün şehvetiyle ona saldıran kadın kimdi bilemiyor. O anın daha iyi tadına varmak, mutluluğu daha iyi yaşayabilmek için bir ad bulmalıydı. Az önce bir kadınla yaşadığı şey, karanlığın içinden çarpıcı bakışlarını ona dikmiş, ışıl ışıl parıldayan gizemin yanında çok değersizdi, bir hiçti. Kimdi o kadın? Çabucak saraydaki tüm kadınların resimlerini hatırlıyor, gözünün önüne getiriyor. Son günlerde ona tuhaf gelmiş şeyleri, kimi gülümsemeleri anımsamaya çalışıyor, kadınlarla yapmış olduğu kısa sohbetleri düşünüyor. 5 ya da 6 kadından birinin kafasındaki bilmecenin çözümü olabileceğine karar veriyor. Bunlardan biri, yaşlanmaya başlamış kocasını sık sık azarlayan genç kontes E olabilirdi. Yoksa amcasının rengi belli olmayan gözlerinde sevecen bakışlara sahip çekici genç karısı mıydı? Biraz haşin, biraz gururlu davranışlarıyla birbirlerine çok benzeyen 3 kız kuzenden biri de olabilirdi. Bu düşünceyle bir an ürperiyor. Hayır, bu düşündükleri kişiler değildi. Onların hepsi biraz soğuk, biraz ağırbaşlı kişilerdi. Geceleri düşlerine girmeye başlayan, ruhundaki gizem dolu o kor ateşi hissettiği andan bu yana çoğu zaman kendini dışlanmış, hastalıklı biri hissetmişti. Ufak bir heyecanla başları dönmeyen, hırslarını ve isteklerini frenlemesini bilen bu sakin insanları nasıl da kıskanmaya başlamıştı. İçinde uyanmaya başlayan o coşkuyu çok zararlı bir şey sanıp korktuğu da olmuştu. Fakat şimdi buradaki kadınlardan hangisiydi onu düşüncelerinde yanıltan? Kaynayan kanı yavaş yavaş duruluyordu. Geç olmuştu. Yemek salonunda ışıkların söndüğünü görüyor. Sarayda henüz yatağa girmemiş tek insan o. Belki tanımadığı o kadın da. Yavaş yavaş üzerine bir yorgunluk çöküyor. Daha çok düşünceye dalmanın anlamı var mıydı? Ertesi sabah bir bakışma, kırpıştırılan gözler, kaçak bir el sıkışması ona her şeyi açıklayacaktı. Dalgın dalgın çıkıyor merdivenleri, az önce indiği gibi. Fakat şimdi kafası bambaşka şeylerle dolu. Kanı hafiften kaynamaya devam ediyor. Odanın sıcaklığı şimdi rahatsız edici değil, hatta biraz serinlemiş gibiydi. Ertesi sabah uyanır uyanmaz kulağına gürültüler geliyor. Aşağıdan atların kişnemesini duyuyor. İnsanların konuşup gülüşmesini de. Bir ara ona seslendiklerini fark ediyor. Hemen yataktan fırlıyor. Kahvaltı saatini kaçırdığını düşünüyor. Üzerine çabucak bir şeyler giyip aşağı koşuyor. Geldiğini görenler neşeyle gülüşüyorlar. Uykucu diyor kontese, şakayla karışık. Açık mavi gözleriyle gülüyor. Hayır, hayır, o olamaz. Gülümsemesinde bir kayıtsızlık var. Güzel rüyalar mı gördün, diyor genç kızlardan biri. Ancak onun vücudu çok ince, narin. Sorularla dolu bir ifadeyle bakışlarını salondakiler üzerinde gezdiriyor. Fakat gülümsemesiyle ona karşılık veren olmuyor. Bir süre sonra atlarla yola çıkılıyor. Kulağına gelen her sesi dinliyor. Atların üzerindeki kadın vücutlarının her hareketine dikkat ediyor. Başlarını nasıl çeviriyorlar, kollarını nasıl hareket ettiriyorlar, kadınları gözünden kaçırmıyor. Öğle yemeği molasında oturdukları büyük masada konuşulanları duymak için kulak kesiliyor, kadınların dudak hareketlerini izliyor, nemli saçlardan yayılan kokuları burnuna çekiyor. Fakat hiçbir şey bulamıyor, yanan düşüncelerinin takip edebileceği en ufak ize bile rastlamıyor. Gün ilerliyor, akşama yaklaşıyor. Döndüklerinde eline aldığı bir kitabı okumaya çalışıyor. Olmuyor, satırlar kitaptan taşıyor, dışarı çıkıp bahçeye uzanıyor, geceye ulaşıyor. Sıkılıyor, yabancı kadının kollarının vücudunu zincirlerle sardığını hissediyor. Titremeye başlayan elleri arasında tuttuğu kitabı bırakıyor. Dışarı çıkıp havuzun yanına gitmek istiyor, fakat kendini birden çakıllı yolda buluyor, şaşırıyor. Akşam yemeğinde bütün vücudu ateş gibi yanıyor, ellerini nereye koyacağını bilemiyor. Sanki biri peşinde onu takip ediyor. Kirpiklerinin altından ürkekçe çevresine bakınıyor. Bir süre sonra herkes masadan kalkarken çok mutlu oluyor. Yemek salonundan çıktığı gibi kendini büyük bahçeye atıyor. Akşamın hafif puslu havasında ayaklarının altında hafif ışıldayan çakıllı yolda bir aşağı bir yukarı yürüyor, yüzlerce, binlerce adım atıyor. Büyük salonun ışıkları ne zaman yanacak? Evet, işte şimdi yanıyor ışıklar. Birinci katta da bazı odaların pencereleri aydınlanıyor. Hanımefendiler odalarına çekilmiş. Eğer o kadın yine gelecekse birkaç dakikanın daha geçmesi gerekiyor. Fakat o dakikalar geçmek bilmiyor, sabırsızlığı gerilimini artırıyor. Yürümeye devam ediyor, vücudu titriyor, sanki saklı ipler onu çekiştirip duruyor. Aniden o beyaz şey merdivenlerden hızla iniyor, o kadar çabuk hareket ediyor ki kim olduğunu seçmesi mümkün değil. Mehtabın ışığı onu bir an için aydınlatıyor, sonra yine loş ışıkta kayboluyor, ağaçlar arasında hızlı bir rüzgarda dalgalanan bir tül gibi hızla ilerliyor. İleri uzanmış kollar sanki pençe gibi, yanan ve titreyen bu vücudu sıkıca kavruyor. Dünkü gibi sıcak bir dalga yine yükseliyor, göğsünü sıkıştırıyor, ürkütücü bir istek vücudunun her yanına yayılıyor. Fakat sonra bir anda coşkusunu yitiriyor, içindeki ateşe hakim olmaya çalışıyor. Hayır, kollarının arasında ona sokulmuş, yüreği neredeyse yüreğine girmiş gibi çarpan bu vücudun kime ait olduğunu, adını bilmeden, dayanılmaz şehvete, hırsla emen dudaklara teslim olmamalı. Başını bir an geriye çekip dudaklarından kurtuluyor, yüzünü görmek istiyor. Fakat gölgeler düşüyor, bu gölgeler dalların arasından sızan hafif mehtap ışığında koyu saçlarıyla karışıyor. Ağaçlar birbirine çok yakın, bulutlar arasındaki ayın ışığı çok güçsüz. Sadece donuk mermere işlenmiş değerli taşlar gibi ışıldayan, pırıl pırıl gözlerini görüyor bir an. Tek kelime bile olsa dudaklarının arasından çıkacak bir şey, sesinden bir parça duymak istiyor. Kimsin sen, söyle bana kimsin diye ısrarla soruyor. Fakat bu yumuşak, nemli ağız ona sadece öpücükler veriyor, kelimeler değil. Zorla da olsa dudakları arasından çıkacak bir kelime, bir ses, acı dolu bir haykırış duymalı. Kolunu sıkıyor, tırnaklarını etine batırıyor, fakat ona yapışmış insan sadece inliyor. İnatla susan dudaklarından çıkan derin nefes ateş gibi yanıyor. Acıdan mı, yoksa şehvetten mi? bilemiyor. Karanlığın içinde kim olduğunu gizleyen bu inatçı kadına karşı çıkacak gücü kendinde bulamadığı için çıldıracak gibi oluyor. Onun istek dolu vücuduna hakim fakat adına değil. Öfkeleniyor, sarmış kolları arasından kurtulmaya çalışıyor. Bunu fark eden kadın titrek ellerini uzatıyor, başını okşuyor, saçlarını karıştırıyor. Parmaklarının saçlarına nasıl karıştırdığını hissediyor. Alnında bir şeyler hafifçe şıngırdıyor. Bilezikten sallanan bir madalyon ya da madeni bir para. O anda aklına bir şey geliyor. Saçları arasındaki eli çılgınca yakalıyor. Madeni parayı kolunun derisine bastırıyor. Paranın izinin kalacağından emin. Derisinin yandığını hissediyor, coşkuyla kendini yine kollarının arasına bırakıyor, vücudunu vücuduna yapıştırıyor, ihtirasla dudaklarını emiyor, sessizce bu zincirin yakıcı şevkini içine çekiyor. Bir süre sonra kadın dün akşamki gibi aniden ondan ayrılıyor ve kaçar gibi uzaklaşıyor. Ona engel olmak istemiyor. Kolundaki madeni para izi kanını kaynatıyor. Koşar adımlarla odasına gidiyor. İçeri girer girmez lambayı yakıyor ve kolunu ışığa tutup paranın izine bakıyor. Yuvarlaklığı silinmiş fakat bir köşesi derisine girmiş, orayı kızartarak görülür bir iz bırakmış. 8 köşeli bir madeni para olmalı. Bir peni belki. Derideki derin iz bunun belirtisi. Orası ateş gibi yanıyor, hatta bir an bıçak yarası gibi acıdığını hissediyor. Kolunu soğuk suya sokuyor, acıyan yakıcılık geçiyor. Evet, 8 köşeli para, şimdi bundan daha da emin. Gözleri coşkuyla ışıldıyor. Yarın sabah her şeyi anlayacak. 13. ayrımın sonu, sayfa 149.